أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli İsra FM dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Allah Resulü'nün siretini bize örnek olacağı yönüyle kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz derslerimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç mucizesinden bahsetmiş. Bu mucizenin Mekke'de şirk toplumunda uyandırdığı yankılardan söz etmiştik. Daha doğrusu İsra ve Miraç mucizesinin sonuç itibariyle değil de kıssa olarak yani hikaye kısmı olarak bir tahlilini geçmiş olan derslerimize yapmıştık. Bugünkü dersimizde İsra olayının ya da İsra ve Miraç olayının bize yansıyan mesajlarını arkasından Allah Resulü'nün Mekke dışında yeni bir üs arama girişimlerini dolayısıyla Medinelilerle yapmış olduğu anlaşmaları yani beyatleri ve zamanımız el verirse beyatlardan sonra hicret hazırlıklarını anlatmaya çalışacağız. Evet. Kıymetli dinleyiciler, İsra ve Miraç mucizesinin başlangıç ve bitimi arasındaki meydana gelişen olaylardan bahsetmeyeceğiz. Bu olayın, Mekke'de müthiş bir yankı uyandıran bu olayın bize yansıyan mesajlarını anlatmaya ve bu mesajlar karşısında birer Müslüman olarak takınmamız gereken tavrı belirlemeye çalışacağız. Şimdi elbette İsra mucizesinin veya Miraç mucizesinin kısa olarak yaşanmış bir olay olarak bize yansıyan herhangi bir yönü yok. Bu olayın, bu mucizenin Allah Resulü'nün hayatında gerçekleşmiş olduğunu ve bu olayın Arabistan Yarımadası ve Mescid-i Aksa arasında ve bu topraklarla gökyüzü arasında gerçekleşmiş olduğu, ardından yine bu olayın yaklaşık 1400 sene önce meydana geldiği hesap edilirse, olay olarak, olayın yaşanması olarak bize herhangi bir şey yansımasa gerek. Yani bu olayın bizzat başından geçtiği kişi Peygamber Aleyhisselam, olayın geçtiği mekanlar burası değil oraları ve olayın geçtiği zaman bizden asırlarca önce. Peki, bugün toplumda revaçta olan değerlere göre İsra ve Miraç mucizesi denilince hemen olayların başlangıcı yani Peygamber Aleyhisselam'ın Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya, oradan da gökyüzüne ve gökyüzünden tekrar Mescid-i Haram'a getirilişi olarak mı anlatılacak olay? Ya da olay böyle anlatılırsa sadece bu şekilde anlatılmakla kalınırsa ki bugün toplumda genel geçer kaide bu, böyle olursa o zaman biz Müslümanların bu olay karşısındaki tutumu ne olacak? Bize yansıyan yönü ne olacak yani? Elbet bütün diğer mübarek gecelerde olduğu gibi, mesela Kur'an'ın indirildiği Kadir gecesinde ya da Regaib gecesinde ya da Berat gecelerinde ki antiparantez söyleyelim, bu gecelerin kandil geceleri, kutlama geceleri olarak kutlanması da ayrıca bir tartışma konusu. Evet, bu gecelerin gerçekten manasına, mahiyetine inilerek kutlandığını, yad edildiğini de söylemek zor. Dolayısıyla böyle bir gecenin ya da böyle gecelerin gerçekten yad edilmesi, daha doğrusu gerçek yönüyle yad edilmesi gerektiği halde yad edilmediğini düşünecek olursak, Miraç gecesinin de toplumda yad edilmesinin gerçekten yad edilmesi gereken şekliyle olmadığını hemen burada tespit etmemiz gerekecek. Çünkü gerçekten mümin olarak bugünkü yaşadığımız toplum İsra'nın ve miracın bize ulaştırılması gereken hedefinden çok çok uzaklaşmıştır. Oysa Miraç mucizesinden sonra Allah Resulüne ve onun şahsında mümin topluma indirilen İsra adındaki bir sure var ki, bu sure gerçekten bu toplumun adeta bel kemiğini oluşturmakta, bu toplumun nasıl temeller üzerine oturtulması gerektiğine ışık tutmakta ve yine bu surenin içerisinde Allah Resulüne ve Müslüman topluma indirilen ilkelere toplumun bağlı kalması istenmekte ve bu ilkelere bağlı kalındığı takdirde sağlam bir toplum oluşturulacağı mesajı verilmekte. Miracın kıssa yönü, yani hikaye yönü kadar yine İsra ve Miracın mesajı gereken ilgi görmüyor bugünkü toplumda. Oysa asıl yad edilmesi gereken bir yönü varsa o da bu ilkeleri, İsra suresinde bize bildirilen bu ilkeleri hayata geçirmenin yolları aranmalıdır. Yoksa böyle gecelerin gelip geçmesi eğer toplumda hiçbir değişiklik meydana getirmemişse ya da böyle gecelerin yad edilmesiyle yad edilmemesi arasında toplumda hiçbir fark gözetilmiyorsa, sonuç itibariyle hiçbir fark meydana getirmemişse, o zaman bunların gerçekten şanına layık bir biçimde algılanmadığına hemen karar vermemiz mümkün. Çünkü İsra'nın ya da Mirac'ın hedefi sadece bir gece olarak onu algılamak ve başlangıç ve bitimi arasında meydana gelen macera türünden olayları gündeme getirerek yad etmek ve bunu yad ettikten sonra da bu gecenin hakkını verdiğimizi iddia etmek elbette büyük bir yanılgı, yanılgı olduğu kadar da gerçekten aldatmacadır. Öyleyse nedir İsra'nın mesajı? Müslüman toplum için İsra'nın mesajı İsra suresinin içerisinde ilkelerle gösterilmiştir. Şöyle bir kısa geçiş yapalım isterseniz. Ne istiyor bizden İsra? İsra suresi. Baktığımız zaman İsra'nın temel mesajları Kur'an'ın temel mesajı olarak üzerine oturtulduğu Allah'a kulluğu istiyor bizden. Allah'tan başkasına kulluk yapılmayacak. Hem Allah'a hem de başkalarına yapılacak kulluğun Allah'ın istediği kulluk olmadığı vurgulanmakta İsra'da. İsra sayfalarında, ayetlerinde gezindiğimizde toplumun ta Lut aleyhisselam döneminden bugüne kadar ve bugünden de kıyamet gününe kadar baş belası olacak olan zina olaylarına da ışık tutmakta ve adeta وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ifadesiyle, yani zinaya sakın ha yaklaşmayın ifadesiyle adeta toplumda bu hastalığa dikkat çekilmekte. İfadeyi bilmem dikkat ettiniz mi? Zina yapmayınız değil bakınız ifade. Zina yapmayınız demiyor Rabbimiz. Zinaya yaklaşmayınız. Zina yapmak şöyle dursun. Zinaya götürücü yollara bile tevessül etmeyiniz. Ve dolayısıyla bu ilke topluma yerleştirilinceye kadar zinaya götürücü vasıtalar da yavaş yavaş ortadan kaldırılmış ve bu meyanda örnek olarak vermemiz gerekirse kadın erkek ilişkilerinin belli düzeye çekilmesi Allah tarafından belirlenmiş, kanun olarak ortaya konmuş, Müslüman kadınların nasıl örtüneceği, nasıl bir kılık kıyafet seçeceği konusu Allah tarafından kanunla belirlenmiş ve bu şekilde de zinaya yaklaşılmaması konusunda alınması gereken ne kadar tedbir varsa Allah tarafından Müslüman topluma önerilmiş ve tavsiye edilmiştir. İsra ayetlerine bir kez daha baktığımızda bir başka hususla karşılaşıyoruz. Bütün toplumların sürekli hastalığı haline gelen yetimler konusu, kimsesizler konusu, onların mallarına haksızlık edilmemesi, onlara güzellikle muamele edilmesi, onların gerçekten toplumda korunması gereken birer grup oldukları konusu İsra ayetlerinde bize anlatılır. Yine İsra ayetlerinde insanların hiçbir zaman kibirlenmek suretiyle gökyüzünü delemeyecekleri ya da yeri delemeyecekleri, yani dağlara ulaşamayacakları vurgulanmakta. Ve dolayısıyla toplumda Müslüman fertler kibiri bir tarafa bırakmak zorundadır. Böbürlenmeyi, başka insanları hor görmeyi, tepeden onlara bakmayı İsra ayetleri bize yasaklıyor. Yine bu ayetler içerisinde bize verilecek önemli bir mesaj daha var. Yardımlaşma. Toplumsal huzuru sağlayan bu yardımlaşma da İsra ayetlerinin temel hedefleri arasında. Çünkü bu surenin inmesinden kısa bir süre sonra muhacir ve ensar arasında bir kardeşlik tesis edilecek. Medine'yi hiç bilmeyen, Medine'ye tamamen yabancı olan Mekke toplumundaki bazı fertler Medine toplumuyla kaynaşmak zorundalar. Yabancılar olduğu bu insanlarla elbette diyaloglarını kuracaklar. Yardımlaşma gereği üzerinde durulması gerekiyordu. İsra ayetleri Müslüman topluma adeta bu ilkeyi de dikte ettirmişti. Yine bir bakıyoruz, toplumların genel hastalıklarından bir tanesi cimriliği adeta yeriyor. Cimri olmamaları konusunda Müslümanlar uyarılıyor. Çünkü bu surenin indirilmesinden sonra gerçekleşecek olan İslam devleti hiçbir zaman cimriliğe tahammül etmeyecek. Müslümanların cimri olması toplumun gerçekten yüz karasıdır. Müslümanların cimri olması adeta davalarının tökezlemesi manasına gelecektir. Ve yüzlerce ayeti kerime içerisinde Rabbimizin mallarınızla canlarınızla cihad edin derken işte şıklardan bir tanesi de buydu. Mallarını Allah yolunda sarf etme noktasında cimrilik yapılmaması gerekiyordu. İsra ayetlerinde bu husus özellikle vurgulanıyor. Bunun karşılığı cimrilik yerilirken aynı zamanda savurganlık da israf da yani yeriliyor İsra ayetlerinde. Müslüman toplum içerisinde cimrilik yasaklandığı gibi savurganlık da yasaklanıyor. Tabi toplumun genel olarak anladığı manada bir savurganlık ya da toplumun genel manada anladığı biçimde bir cimrilik bahsedilmiyor İsra ayetlerinde. Bizde mesela iftar sofralarında 15 çeşit yemek yenildiği zaman ya da bir insan Ramazan ayı içerisinde birçok davet verdiği zaman bu insan cömert sayılır. Velev ki bu insan Allah yolunda yardım söz konusu olduğu zaman bu yardımlara koşmasa bile. Oysa Allah bu tip bir Müslümanı cimri sayıyor. Velev ki sofraları milyonlara mal olsa da. Velev ki çoluk çocuğuna her zamanki gibi ya da sürekli iyi bir bakım uygulasa da. Değil mi ki Allah yolunda harcamalar konusunda zayıf bu insan cimridir. Ve elbette savurganlık da bizim anladığımız manada bir savurganlık kastedilmiyor İsra ayetlerinde. Bizde savurganlığın mantığı farklıdır. Allah'a göre ise tamamen farklı. Çünkü ashabın hayatına baktığımız zaman, Allah Resulü'nün hayatına baktığımız zaman, dün ne ise bugün de o, bugün ne ise yarın da o. Bizdeki gibi köşeyi döndüğü zaman arabanın ya da evin modeli değişmezdi. Bizdeki gibi daha önce şu elbiseyi giydiği zaman biraz sonra köşeyi döndükten sonra farklı farklı şekillerde giyinme alışkanlığı yoktu. Daha önce evinin içerisindeki döşeme şu şekildeydi de köşeyi döndükten sonra artık bu evin içerisindeki bu döşemeler bize yakışmaz mantığı yoktu ashab toplumunda. Ve dolayısıyla savurganlık elbette İsra ayetlerinde özellikle Müslüman toplum için yasaklanacaktı. İşte bunun gibi kıymetli dinleyiciler, İsra ve Miraç mucizesinin sadece olay olarak anlatımından ziyade arkasından indirilen İsra suresinin mesajı bizim için daha önemli. Asıl Miraç geceleri ya da Miraç kandilleri kutlanırken bu nokta nedense hiç gündeme getirilmiyor. Tabi yaşadığımız toplum içerisinde bunların anlatılması pek fazla rağbet görmez ki. Ya da bunlar anlatılsa ne ifade edecek de kimse heyecana gelmez ki, kimse duygulanmaz ki. Yani mutlaka birilerinin ağlaması veya ağlatması ya da birilerinin gerçekten duygulaması veya duygulandırması mı gerekiyor? Elbette böyle değil kıymetli dinleyiciler. Miracı anlarken, miracı anlamaya çalışırken mümin bu miracın mesajını kavramaya çalışmak zorundadır. Ya da ise olay 1400 sene önceydi. Peygamberin hayatında gerçekleşmişti ve Arabistan Mescid-i Aksa topraklarına meydana gelmiş bir olaydı. Bize yansıyan yönü ise bu mesajlarıydı kıymetli dinleyiciler. Bu konuyu anlattıktan sonra Allah Resulü'nün hayatında bu noktadan itibaren başlayan farklı yönlerde cereyan eden farklı yönler istikametine davanın seyrinin değiştiğini görmekteyiz. Nasıl? Bu noktadan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Miraç mucizesinin Mekke'de meydana getirdiği tepkiden de sonra Allah Resulü Mekke dışında belki gerçek kendisinin amaçladığı böyle güzel bir toplumu oluşturma maksadıyla arayışlar başlar. Bu arayışların temelleri daha önce atılmıştır. Mekke'nin dışından Mekke'ye gelen hacılar, panayırlar, günümüz ifadesiyle fuarlar düzenlendiği zaman Allah Resulü bunlardan hiçbirini fırsat olarak kaçırmazdı. Bütün fırsatları değerlendiriyordu. Davetimi tebliğ ederim düşüncesiyle. Mekkeliler anlamadı belki Mekke'nin dışındaki insanlar anlar diye Taif'e de gitmişti hani. Hani cinlerle haşir neşir olmuştu ya. İşte bunun gibi Mekke dışında belki insanlar da aynı şekilde beni kabul edebilir düşüncesiyle hac mevsiminde Mekke'ye gelen insanlara kendisini arz etti. Ve açıkça şunu istiyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İçinizden beni kavmine kim götürecek? Onlara davetimi tebliğ edeyim. Kureyşler beni kabul etmedi. İçinizden beni kabul edecek kimse yok mu? Elbette burada Allah Resulü beni kabul edecek kimse yok mu derken Muhammed aleyhisselam olarak kendi şahsını değil, o şahsın taşıdığı misyonu temsil ediyordu ve onu kastediyordu. Yani ben burada da yaşarım diyordu zaten Allah Resulü. Eğer yaşamaksa zaten bu bir problem değildi ki. Mekke'de ne güzel yaşıyordu. Ama yaşatılması gereken bir din vardı. Ve bu dinin Mekke dışına da taşması gerekiyordu. Bu din bu şekilde kalmayacaktı. Oturup beklemenin alemi yoktu. Evet, Mekkeliler bütün silahlarıyla, bütün tedbir ve taktikleriyle Allah Resulüne karşı bu cepheyi almalarına rağmen Allah Resulü sabır ve metanetle yolunu devam etmek zorunda hissediyordu kendisini. Bu bağlamda Allah Resulü kabilelere kendisini teker teker arz ediyordu. Mekke dışından gelen insanlara, özellikle gelen kabilelerin liderlerine bu sefer kendisini arz etti. O liderlerle bizzat görüşme fırsatları buldu. Çünkü alt tabakayla görüşme belki fayda sağlamasa da Allah Resulü liderlerle görüşme sonucunda belki sonuç biraz daha hızlı bir şekilde elde edilir düşüncesiyle, belki İslam biraz daha tez elden konuşulur düşüncesiyle liderleriyle görüştü kabilelerin. Ve İslam Mekke'nin dışında da yavaş yavaş konuşulacaktı. Tabi bu noktada Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi müşrik liderler, müşrik önderler de boş durmayacaklardı. Allah Resulü'nün bu tebliğini çadıra girip çıkmak suretiyle, her çadırı ziyaret etmek suretiyle Mekke dışındaki insanlara İslam'ı anlatma şeklindeki bu davetine karşı müşrikler eli kolu bağlı durmayacaktı ya. Allah Resulü bir çadıra girip çıktığı zaman arkasından Ebu Leheb ya da Ebu Cehil gibi birileri arkasından giriyor çadıra ve Allah Resulü'nün söylemiş olduğu davetin ilkelerini yok etmek, beyinlerinden silip kazımak için ne gerekiyorsa söyleme cesaretini gösterebiliyorlardı. E tabi daha önceki derslerimize söylediğimiz gibi bu tür taktikler, yani Allah Resulü'nün girip çıktığı çadıra girip Allah Resulü'nün davetinin boş olduğunu ve üzerine dura dura özellikle takip edilmesi olayı İslam'ın daha çok konuşulmasına zemin hazırlıyordu. Ve şunu her zaman söylemiştik, yine söylemeye devam ediyoruz. O gün müşriklerin peygambere karşı yapmış oldukları bu eziyetin sonucunda İslam daha çok konuşulmaya başladığı gibi günümüzde de Müslümanların aleyhinde bir takım taktiklerin uygulanması, Müslümanların baskılara maruz kalması, Müslümanların hor ve hakir görülmesi elbette Müslümanlara birçok şey kazandıracak. Elbette Müslümanların bu davası, bu ilkeleri, bu prensipleri Müslüman olmayan toplumlar tarafından da konuşulmaya başlanacak. Belki camilerde vaazlarla, hutbelerle, sohbetlerle ulaşılamayan birçok toplumun fertleri Müslümanların aleyhinde konuşmaları dinlemek, onlarla birlikte olmak suretiyle belki de İslam'ı tanıma fırsatı bulacaktı. Dün öyleydi, bugün de böyle. Allah Resulü bu kabilelerden elbette bir kısmıyla görüştü ama hiçbirisinden istediği neticeyi alamamıştı. Neticede Bi'setin yani Allah Resulü'nün peygamber oluşunun 11. yıllarında Allah Resulü yine böyle hacca gelen, Kabe'ye, Mekke'ye gelen Medineli bir grupla tanışır. Ve adeta Medineli bu grup, Hazreçli ve Evsli kabilelerden oluşan bu 6 kişilik grupla Allah Resulü görüşür. Ehli kitaptı. Belli bir kitapları vardı. Belli bir peygambere inanıyorlardı Yahudiler. Bozulmuş bir kitap dahi olsa. Neticede vahiy ile direkt ilgileri vardı en azından. Vahiy konusunda bir takım ufak tefek bilgi kırıntılarına sahipti Evs ve Hazreç kabileleri. Bu bakımdan bunların Peygamber Aleyhisselam'ın bu davetiyle ilk karşılaştıkları zaman hiç de yabancılık çekmediler. Allah Resulü kendilerini İslam'a davet ettiklerinde kendi aralarında şunu söylediler. Yalnız baş başa kaldıklarında. Dediler ki, evet Medine'de Yahudilerin bizi sürekli korkutup durdukları, işte geldiği zaman onunla bir olup sizi buradan silip süpüreceğiz diye bizi tehdit ede geldikleri bu peygamber olmasın mı diye kendi kendilerine konuştular. Gerçekten öyleydi zaten. Yahudiler sürekli Evs ve Hazreç kabilesini tehdit ediyordu. Yakında bu topraklarda bir peygamber gelecek ve onunla birlik olup sizi silip süpüreceğiz demiş ve bu şekilde tehdit etmişlerdi. Allah Resulü de bunlarla görüşmesi neticesinde bunlar da bu kanaate vardılar ki ve şu görüşte birleştiler. Evet dediler, biz Yahudilerin önüne geçmek zorundayız. Yahudiler daha bu işin farkına varmadan, daha bu peygamberle birleşmeden, madem bu peygamber bize ilk daveti yaptı, öyleyse biz bu peygamberin davetini hemen kabul edelim. Ve Allah Resulü kendilerine şunu söyledi. Medine'ye döndüğünüzde benim size söylediğim şeyleri siz de diğer insanlara söyleyeceksiniz. Burada benim davetimi kabul edip oturmak yok. Benim bu davetimi kabul etmenin arkasından bu daveti yaymanız gerekecek. Ve onlar bu şekilde Allah Resulüne iman ederek Medine'ye döndüler. Ertesi sene elbette Medine'de bu 6 kişinin meydana getirdiği ufak tefek değişiklikler vardı. Ertesi sene Medine'den Mekke'ye hac için gelen bir kafire ile karşı karşıyayız. 12 kişilik bir Medineli grup. Ve bu Medineli grup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Akabe'de bir tepe üzerinde buluştu. Hem Evs'ten hem de Hazreç kabilesinden olan insanlardan oluşuyordu bu 12 kişilik grup. Ve bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmek üzere vardılar. Bunlar Medine'de daha önce 6 kişinin anlatması, İslam'a davet etmesiyle birlikte Müslüman olmuşlar ve Allah Resulü'nden bir takım direktifler almak üzere ertesi sene peygamberle buluşmak üzere gelmişlerdi. Ve bu 12 kişi, evet Medine'de ileride oluşacak İslam devletinin ve buradan da bugün bizim varlığımızı oluşturan, bizim varlığımızın temelini oluşturan işte bu 12 kişiydi kıymetli dinleyiciler. Medine'de bir temel atılıyordu. Ve bu temeli atan bu 12 kişi Allah Resulüne beyat ediyordu. Ne üzerine mi? Hangi konularda mı? Rabbimiz bize Mümtehine suresinde 12. ayette adeta bu beyatın konularını ya da bu beyatın hangi konularda yapıldığını, maddelerini bize izah ediyor. 12 kişilik grup Allah Resulüne şu konularda beyat ediyordu. Söz veriyordu. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaklar. Hırsızlık yapmayacaklar. Zina etmeyecekler. Çocuklarını öldürmeyecekler. İnsanlara, kendi aralarında yaşama durumunda oldukları insanlara iftirada bulunmayacaklar. Ve hayırlı işlerde Allah Resulüne isyan etmeyecekler. Ve bu konularda Allah Resulüne beyat ettiler. Bu 12 kişilik grubun bu 6 maddelik beyat programında baktığımız zaman silah yok. Fiili cihat olayı yok. Silahla koruma ya da cihada savaşa çıkma olayı yok. Allah Resulü bunlardan herhangi bir şey istemiyor bu bağlamda. Cihat ve savaş kavramları henüz yoktur. Öncelikle lüzumlu olan şey toplumun gerçekten bu 6 maddede şekillendiği toplumun uyması gereken kurallardı. Allah Resulü'nün söylediği. Ve bu toplumu gerçekten 6 madde uygulama koymasıyla birlikte şekilleneceği belli bir kıvama ulaşacağı belliydi. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayan bir toplum, hırsızlık yapmayacak, zina yapmayacak bir toplum, çocuklarını öldürmeyecek, iftirada bulunmayacak bir toplum ve bütün bu maddelerin de içerisinde bulunduğu hayırlı işlerde Allah Resulüne isyan etmemek üzere beyat eden bu toplum elbette güzel bir toplum olacaktı. Öncelikle Allah Resulü onlara bu işleri yüklüyordu, onları bu işlerle sorumlu tutuyordu. Bu buluşmadan sonra Medine'den gelen 12 kişilik bu grubun Allah Resulü ile beyatleşmesinden, sözleşmesinden sonra Allah Resulü'nden bir ricada bulundular. Medine'de kabileler arası çatışma yıllardır devam ediyor. Her an körüklenebilir. Zaten Allah Resulü'nün davetini kabullenmelerinin temel nedenlerinden bir tanesi de belki de buydu. Medine'de her kabile kendi kendini kral ilan ediyordu. Kendi kendini söz sahibi ilan ediyordu ki savaşların çoğu bu nedenle çıkıyordu. Ve Medine toplumunda savaşlara son verebilecek kabiliyetli, dirayetli birisine ihtiyaç vardı. Ve bunun Allah Resulü olması umuluyordu kendileri tarafından da. Öyle kabul edilmişti Allah Resulü'nün daveti. Ve teklif de etmişlerdi. Senin dinini kabul etmek suretiyle, senin bizim aramıza girmen suretiyle belki aramızdaki bu davalar, bu kavgaların tümü biter düşüncesi vardı. Ve Allah Resulü'nden bir davetçi istediler. Bir öğretmen. Allah Resulü Medine'de bunlara İslam'ı öğretecek ve her iki tarafa da aynı şekilde muamele edebilecek bir öğretmen belirledi. Bu öğretmenin Mekkeli olması adeta zaruriydi. Çünkü daha yeni yeni İslam'a sığınan bir toplumla karşı karşıyayız. Eğer Ers'ten olsaydı belki Hazreçliler kabullenmesi zordu. Ya da Hazreç'ten birisi olsaydı belki de Ers'ten bunun kabullenmesi biraz zorluk yaratabilirdi. Henüz cahiliye düşüncelerinden tam soyutlanmış bir toplum değildi ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu topluma Mus'ab bin Ümeyr'i öğretmen olarak gönderdi. Tebliğci olarak gönderdi. İslam'ın öğreticisi olarak, Kur'an derslerinin öğreticisi olarak Medine'ye Mus'ab bin Ümeyr'i gönderdi. Ve İslam'da adeta ilk öğretmendi bu. İlk mübelliğiydi Mekke dışına gönderilen peygamberin dışında ilk öğretmendi. Mus'ab bin Ümeyr, ismi pek bize yabancı değil kıymetli dinleyiciler. Gerçekten Mus'ab bin Ümeyr'in önceki konumuyla şu andaki anlatmakta olduğumuz konumu ve hatta şu anda anlatmakta olduğumuz konumuyla Uhud Savaşı'nda şehit düştüğü zamanki konumu arasında inanın o kadar fark var ki hatta fark bile denmez, belki hiç de alaka yoktu. O Mus'ab ki Allah Resulü'nün İslam'ı ilk davet ettiği, İslam'a ilk insanları çağırdığı dönemde henüz müşrik iken anne baba evinde öylesine bakımlı bir genç. Bir giydiğine adeta bir daha girmeyen bir tip. Mekke'nin içerisinde adeta herkesin sevgilisi konumunda. Her dediği yerine gelen, her dediği anında yerine getirilen bir genç. Ve istediği her şeye ulaşabilecek bir boyutta bir imkana sahip bir genç Mus'ab bin Ümeyr. Fakat bu Mus'ab bunlardan hiçbirisiyle mutmain olmuyordu ve doymamıştı. Allah Resulü'nün davetine koştuğunda elbette bütün içerisinde yüzmüş olduğu bu nimetlerin mutlaka bir tarafa gideceğini, elinin tersiyle bir tarafa itilmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Ve Mus'ab bin Ümeyr gerçekten İslam'ın getireceği ve götüreceği şeylerin ne olacağını çok mükemmel bir şekilde hesaplamıştı. Müslüman olduğu zaman aile içerisindeki o varlıklı hayatının sona ereceğini, belki de daha önce birden çok 5-10 çeşit yemeği bir anda bir sofrada bulurken, Müslüman olduktan sonra belki günlerce bir kuru ekmek bile yiyemeyecek durumda olacağını pekala biliyordu. Ve bile bile bu anlaşmanın altına imza atmıştı. Müslüman olma anlaşmasının altına. Ve Allah Resulü kendisini yıllar sonra Medine'ye öğretmen olarak gönderiyordu. Ve bu Mus'ab bin Ümeyr'di ki Uhud Savaşı'nda şehit olduğu zaman ashab-ı kiram Allah Resulü'nün huzurunda tartışıyorlar. Ne yapacağız Mus'ab bin Ümeyr'i? Çünkü öyle bir örtü vardı ki üzerinde, öyle bir elbise vardı ki savaş meydanında şehit düşerken, bu örtüyü başına örttüğümüz zaman ayakları açıkta kalıyor ya Resulallah demişlerdi. Aynı şekilde ayaklarını örttüğümüz zaman başı açıkta kalıyor, ne yapacağız diyerek Mus'ab bin Ümeyr'in nereden nereye geldiğini adeta bize haykırıyorlardı. Öyleydi. Öyle varlıklı bir toplumdan, öyle holding hayatı yaşayan bir toplumdan ve böylesine başı açıkta kalabilecek, ayağı açıkta kalabilecek bir hayata razı olmuştu Musab. Müslümanlık ya da İslam elbette bunu gerektirecekti. Allah Resulü'nün gönderdiği bu mübarek öğretmen, bu Musab bin Umeyr elbette Medine'ye varır varmaz insanları İslam'a çağırıyordu. Evsin ve Hazreç'in ileri gelenleriyle de konuşuyordu. Hiç çekinmeden onlara İslam'ı anlatıyordu, Kur'an derslerini anlatıyordu ve adeta Musab bin Umeyr'in bu çalışması neticesinde çok kısa bir süre içerisinde İslam'ın konuşulmadığı, vahyin konuşulmadığı, peygamberin ve Kur'an'ın konuşulmadığı bir tek ev kalmamıştı. Bir ev içerisinde ya kadın Müslümandı, ya kızı ya oğlu, ya erkektir, kocasıdır, ya babadır, ya dededir. Ama mutlaka birileri Müslüman olmuş. Bir araya geldiklerinde hep İslam konuşulur hale gelmişti. Ve daha sonraki sene, yani peygamberliğinin 13. yılında Musab bin Umeyr'in Medine'de yapmış olduğu bu güzel çalışma neticesinde ertesi sene, yani hicretin yapılacağı sene, Allah Resulü ile görüşmek üzere 73 ya da 75 kişilik bir grup yola çıkar. Daha doğrusu Medineli diğer müşriklerle birlikte Kabe'ye doğru yola çıkan bu insanların asıl maksadı peygamberle görüşmekti. Çünkü daha önce söz vermişlerdi peygamberle, gelecek sene aynı zamanda ve aynı yerde görüşmek üzere sözleşmişlerdi. Allah Resulü ile gerçekten görüştüler. Kendi kavimlerinin, toplumlarının hiç haberi olmadan, müşriklerin de hiç haberi olmadan, farkına varmadıkları bir anda, gecenin gizli bir vaktinde Allah Resulü ile bu 75 kişi görüşmüştü. Bu 75 kişinin içerisinde bu kez 2 tane de kadın vardı. Erkeklerin yanı sıra kadınlar da gelmişti bu sefer 2. Akabe beyatına. Allah Resulü ile görüştüler. Musab'ın bu güzel çalışması neticesinde 75 kişiye ulaşan Medine İslam toplumunun ilk çekirdeğini oluşturan bu 75 kişilik grup Allah Resulü ile görüşmeye geldiklerinde Allah Resulü'nün yanında Abbas'ı gördüler. Allah Resulü'nün amcası. Müşrik miydi o sırada? Mümin miydi? Yoksa imanını gizleyen bir fert miydi? Orası ayrı bir tartışma konusu. Ama şu bir gerçekti. Abbas, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı himaye ediyordu halen. Koruma görevini üstlenmişti. Kendisine en ufak bir zararın gelmesine tahammül edemiyordu. Allah Resulü de kendisini adeta Medine'li Müslümanlarla gelişecek olan olaylara bizzat gözlemci olarak katılmasını tavsiye etmişti. Ve Abbas, Allah Resulü ile birlikte Medine'den gelen bu 75 kişilik grupla birlikte konuştular. Abbas'ın sürekli üzerinde durduğu bir konu vardı. Ve sürekli şöyle diyordu. Bakınız ey Medineliler, peygamber size gelecek, sizin toplumunuza gelecek kabul ettiğiniz takdirde. Ancak bakın şunu iyi bilin, eğer siz Muhammed'i koruyamayacaksanız, kendi canınız, malınızı koruduğunuz gibi, çoluk çocuğunuzu koruduğunuz gibi onu koruyamayacaksanız şu anda şimdiden vazgeçin. Ve Ensar'ın içerisinde de aynı şeyi söylüyorlardı. Birbirlerine telkinatta bulunuyorlardı. Bakınız diyordu onların lideri, eğer bunu koruyamayacaksanız, koruma göreviyle karşı karşıya kaldığınızda çark edecekseniz, yan çizecekseniz şimdiden bu meseleyi burada bırakalım. Allah Resulü'nü Medine davet edip de onu orada yalnız bırakacaksak şimdiden vazgeçelim bu davetimizden. Ama Ensar öylesine dirayetli, öylesine gerçekten imana, İslam'a gönül vermiş insanlar olmuşlardı ki hayatları adeta tamamen değişmişti. Allah Resulü'nü koruyacaklarını, kanlarını, mallarını, çocuklarını ve ırzlarını korudukları gibi Allah Resulü'nünkünü de koruyacaklarına dair söz veriyorlardı. Bu sözlerden sonra Allah Resulü onlarla beyatleşti. Neydi bu beyatın konuları? Bu beyatın konuları şunlardı kıymetli dinleyiciler. Söz dinleyecekler bu insanlar. İtaat edecekler Allah'a ve Resulüne. Darlıkta da bollukta da infak edecekler. Yalnız bollukta değil, dar oldukları zaman, darlıkta sıkıntıda oldukları zaman da infak etmek gerektiği zaman infak etmesini bilecekler. İyiliği emredecekler bu insanlar, kötülükten alıkoyacaklar. Yani emri bil maruf, nehy anil münkeri gerçekleştirecekler. Yan gelip yatmayacaklar. Kınayanın kınamasından çekinmeden Allah yolunda çalışacaklar. Varsın Medine'li müşrikler ya da Yahudiler kınasındı, önemli değildi. Bunların görevi buydu. Ve Allah Resulü'nü kendi nefislerini ve çocuklarını korudukları gibi koruyacaklardı. Ve bu maddeler üzerinde sözleşme sağlandı. İlk defa dikkatimizi çekiyorsa eğer, bakınız bu kez bu beyat maddeleri içerisinde adeta silah sesleri gelmekte. Adeta savaş nidaları gelmekte. Sanki Allah Resulü'nün hayatında şimdiye kadar hep müşriklerle güzel ilişkilerin devam ettirilmesini istiyordu da bu andan itibaren sanki yavaş yavaş Müslüman toplumun savaşa hazırlanması gibi bir düşünce ortaya çıkıyor. Ve elbette böyleydi. Bu beyat sırasında Allah Resulü kadınlarla da beyat ediyor. Ancak elbette kadınlarla beyat zannettiğimiz gibi tokalaşmak suretiyle değildi. Diğer erkeklerle beyat Allah Resulü el ele tutuşarak yani musafaha yaparak el el üstüne koyarak beyat yaptığı halde kadınlarla beyatı sadece sözlü idi. Ve bu noktada hemen aklımıza şu soru geliyor. Acaba Allah Resulü kadınlarla musafaha etti mi, etmedi mi? Gerek burada, gerek daha sonraki hayatında. Sahih hadislere baktığımız zaman, İslam'ın bize öğrettiği kadarıyla şunu söyleyebiliriz. Allah Resulü hayatı boyunca kadınlarla musafaha etmemiştir. Ama nedense bazı gafil Müslümanlar, Allah Resulü'nün kadınlarla, yabancı kadınlarla musafaha etmesini, adeta kendilerinin kadınlarla musafaha etmesi için bir temel dayanak olarak bulmaya çalışırlar. Ve rivayetler içerisinde gezinirler. Ta ki bir yerlerde, bir köşede zayıf bir rivayet, bir kıl, bir kal buluncaya kadar aranır ve gezinirler. Ve bulurlar bir yerlerden bir zayıf rivayet. Ve güya Allah Resulü kadınlarla tokalaştığı, musafaha ettiği zaman eline bir bez sarmış ve güya bu bez eline sarılı olduğu halde kadınlarla musafaha etmiş. Peki bu bize neyi gösterecekmiş? Güya bu bize Peygamber Aleyhisselam'ın kadınlarla musafaha ettiğinin bir göstergesiymiş. Heyhat. Ve bu gerçekten bir takım insanlara prim vermenin bir başka adıdır. Ya da net bir ifadeyle söylemek gerekirse bir yerlere yalakalık yapmanın ta kendisidir. Allah Resulü beyat sırasında da hayatın diğer bölümlerinde de kadınlarla hiçbir zaman musafaha etmemiştir. Ve bu beyatın gerçekleşmesinden sonra az önce söylediğimiz gibi bu beyatın içerisinde Allah Resulü'nün kanını, ırzını, çocuklarını korudukları gibi koruyacaklarına dair söz vermeleri adeta Müslümanların savaşa hazır olmaları noktasında bir uyarı niteliğindeydi. Ve nitekim bu beyattan sonradır ki bazı rivayetleri bir tarafa bırakırsak sahih olan görüşlere göre en azından bu ikinci beyattan sonradır ki Allah Resulüne ve Müslümanlara cihad izni verilmiştir Allah tarafından. Artık Müslümanların cihad etme, müşriklerle savaşma, müşriklere karşı koyma yetkisi verildiği gibi onlarla bizzat savaşma izninin verilmiş olduğunu göreceğiz. Allah Resulü Medine'den gelen bu 75 kişilik gruptan 12 kişinin seçilmesini emretti. Lider olarak, sözcü olarak ve onlar da seçtiler kendi aralarında. Kendi aralarında temsilci olarak birer kişi seçtiler 12 kişiden oluşarak. Allah Resulü bunlarla muhatap olacaktı. Ve hemen burada durup düşünürken şu soruyu gündeme getirmemiz gerekir. Acaba Allah Resulü'nün Medine yani Mekke dışında Medine'de Medine toplumuyla böyle bir diyalog kurması, İslam'ın Medine'de yerleştirilmesi, devletin orada kurulmasına yönelik bu çalışmanın hikmeti neydi? Perde arkasında neler dönüyordu? Elbette bunun hikmetini en güzelini Allah bilir ama olayların seyri bize şunu gösteriyor kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü diğer peygamberlerin geçmiş olduğu yollardan geçecekti. Nasıl ki Musa Aleyhisselam Mısır'da davetini yayamadığı zaman Mısır'dan çıkmak zorunda bırakıldıysa, nasıl ki İbrahim Aleyhisselam kendi memleketinde Nemrutların ülkesinde davasını istediği şekilde yayamayıp da Arabistan Yarımadası'na hicrete zorlandıysa, nasıl ki diğer peygamberlerin birçoğu böyle Mekke'lerinden Medine'lerine hicrete zorlandıysa, elbette Allah Resulü de Mekke'sinden Medine'sine hicrete zorlanacaktı. Bu ilahi bir kanundu. Ve daha da ötesinde Allah Resulü'nün bu davetini Medine'de özellikle yayması, orada kök salması, orada devletleştirilmesinin bir başka nedeni de olabilirdi. Ve sanki şu muydu bilmem. Davetine, Allah Resulü'nün davetine, yani milliyetçilik davası gözüyle bakılmasın diyeydi. Eğer Allah Resulü Mekke'de devletini kursaydı, eğer Allah Resulü Kureyş'in himayesinde, mesela Ebu Talib'in himayesinde, mesela diğer müşrik akrabalarının himayesinde, onların akrabalık ve milliyetçilik duyguları içerisinde onların himayesiyle kurmuş olsaydı devletini, sanki insanlardan bir kısmı şöyle diyebilirdi. Allah Resulü bu kabilesinin akrabalarının desteğini almasaydı, yani onların milliyetçilik duyguları galeyana gelmeseydi, Allah Resulü bu devleti kuramazdı gibi bir iddiayı baştan çürütmek içindi. Ve sanki Allah Resulü, bakınız diyor Rabbimiz bize, Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam, Mekke'de kendi kabilesinden görmediği desteği, Medine'de hiç tanımadığı insanlardan gördü. Amcası Mekke'de kendisine akla hayale gelmeyen işkenceleri, eziyetleri reva görürken, Medine'deki bir takım insanlar Allah Resulüne kucak açmışlardı. Her türlü desteğini vermişlerdi. Adeta kardeşlik tesis etmişlerdi. Hiç tanımadıkları insanlara mallarını ortadan bölebilmişlerdi. Ve sanki işte bu amacı güdüyordu. Mekke'sinden Medine'sine gidecekti. Milliyetçilik davasının bu dava üzerinde hiçbir zaman etkisinin olmayacağını gösterecekti. Bu konudan itibaren tekrar Allah Resulü'nün siyerinde bir arada olmak temennisi ve ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti cümlenizin üzerine olsun.